أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 236. حديث أول ما يوضع في الميزان El-Hulgul Hasen. Kıyamet terazisi olan mizanda ilk tartılacak şey güzel ahlaktır. Benzer bir hadis daha önce okumuştuk. Evvelü ma yuhasebu bihi as-salah. İnsanın ilk hesaba çekileceği şey namazdır şeklinde. Evet, İkisini birleştirirsek sanki güzel ahlakın namazdan ibaret olduğu ortaya çıkar. Çünkü namaz dinin direğidir. Çünkü namaz müminin miracıdır. Çünkü namaz Allahu Teala'nın rububiyet ve uluhiyetinin kişinin şahsında yaşanırlığının en güzel göstergesidir. Çünkü namaz Allah-u Teala'nın zamana hakimiyetinin yaşanmasıdır. Çünkü namaz Allah-u Teala'nın kulun bireysel ve bedensel programına hakimiyetini bu konularda net Rab ve ondan başka ilah yoktur gerçeğinin ifadesidir. Peki ya güzel ahlak nedir? İşte onların aslı ve esası da budur. Yani birinin diğerinden önceliği olmayan iki konuyu tartışmanın anlamı yoktur. Ya da önemine binaen hem namaz böylece anlatılmış, hem güzel ahlak böylece hatırlatılmıştır. Evet, kıyamet gününde mizanda tartılacak ilk şey, kıyamet terazisine konulacak, kişi adına mizana konulacak ilk şey güzel ahlaktır. İnsanın kendisine, çevresine, diğer insanlara, diğer mahlukat ve mevcudata ama bu arada özellikle her bir konum ve durumda Allah'a karşı vazifelerinin ifadesi manasına güzel ahlak elbette hayatın tümüdür. Güzel ahlakın tanımında aleyhissalatü vesselamsız konuşmanın anlamsızlığını biliyorsunuz. Çünkü onun ahlakıdır güzel olan. Ya da insanlar ahlakını güzelleştireceklerse, peygambere benzemeliler elbette. İşte peygamber ahlakı, Kur'an'ın yaşanmasıdır, Kur'an'ın anlaşılmasıdır, Kur'an'ın uygulanmasıdır. Buna göre, Kur'an'a dayalı, peygamber şahsında örneklenmiş bir ahlakın, kişide yer tutması, karakter olarak görüntülenmesi, yaşantı olarak belirlenmesi anlamına, namaz merkezli bir hayatın yarın kıyamet terazisi olan mizanda tartılacak ilk şey olduğunu bilmek, belki de cennete gitmek için uğraşmanın, didinmenin, çabalamanın en güzel adıdır. 237. Eyyü da'in edve'u minel buhli. Söyleyin, hangi hastalık cimrilik hastalığından daha büyük olabilir ki? Evet, insanların bedenlerinde, görmüyoruz ama bedende tezahür eden ruhlarında, birbirleriyle diyaloglarında, mala bakışlarında, eşya anlayışlarında, değer ve değerlendirme sistemlerinde, sosyal, ekonomik ve siyasal yapı ve yapılanmalarında hastalıkları vardır. Hatta bedendeki hastalıklar vücudu kaplasa da ya da küçücük bir bölgeye ait olsa da teşhis ve tedavisi diğerlerine göre elbette çok kolaydır. Ele alınır, görülür, bilinir etkileri. Ama onun ötesinde de hastalıklar vardır. İşte bu hadiste beyan edilen bunların en büyüklerinden biri de cimrilik hastalığıdır. Takılı kalmak, canını malına takmak, kalbini, gönlünü malına bağlamak, mal kendisinin veya başkasının bile olabilir. Öyleyse genel ifade etsek, yani malı mülkü konusunda değil sadece, eşya konusunda, dünya ve dünyalık konusunda harcayamamak hastalığı, harcanmasın hastalığı, harcanmasına karşı canı gidercesine mahvolma hastalığı. Evet, sadece insanlar kendi mülkiyetinde olanlar konusunda değil, hatta kime ait olursa olsun malın mülkün sarf edilmesi, harcanması konusunda hastalıklı oluyorlar. Mesela bir komşu komşularına veya bir adam arkadaşlarına veya bir kadın akrabalarına ikramda bulunsa, onu tanıyan bir komşusu ya da arkadaşı ya da akrabası sanki canı gidiyor, içi gidiyor adamın, mahvoluyor, kahroluyor, bu ne menem, bu ne kadar böyle densiz, düzensiz, rastgele bir harcamadır diye adam mahvolup kahroluyor. Azerbaycanlı bir şair, insanların cimrilikleriyle biraz da alay etmek, onu sanki şiirle karikatürize etmek için para adına, kendi lehçesinde yani pul adına şunları söyler. Nuri çeşmanım mısın ey pul, ya canım mısın? İki gözümün nuru musun ey para, ya canım mısın? İsmetim, namusum, ırzım, gayretim, kanım mısın? Hürmetim, fahrim, celalim, şevketim, şanım mısın? Mushafım, Mekke'm, Medine'm, kıble merkanım mısın? Mezhebim, dinim mi, ayinim mi, imanım mısın? Bir Müslümanın elbette bunları söylemesi mümkün değil. Ama bakın, koyun bir denge terazisi, bir değer terazisi, adamın paraya bakışını, pula bakışını, parayla pulla beraberliğini, endişesini, peşinde koşma derdini, terazinin öbür tarafına, Mushaf'ını, Mekke'sini, Medine'sini, hürmetini, fahrini, celalini koyun, dinini, imanını koyun, hep para ağır basacaktır. Adam devam ediyor sözüne, eylemez varislerim, ben tek seni sanduk ederç, ben tek, ben gibi demektir. Her biri eyler seni bin nev ile bin yerde harç, restoranlarda, kulüplerde olarsın her cümerç, her yeten çiğner seni bilmem etim kanım mısın? Mezhebim, dinim mi, ayinim mi, imanım mısın? Adam olaya böyle bakıyor ya da böyle bakanlara haber veriyor. Duyduğum, öğrendiğim kadarıyla kendisi öyle değilmiş. Başkalarına haber veriyormuş. Buna göre insanların paraya bakışları, paranın birileri tarafından hatta harcanması konusu rahatsızlık unsuruysa, İşte o adam cimriliğin ta kendisini yaşıyor. Hani eskiden öyle fıkralar duyardık. Şimdi insanlar biraz da başkalarına cimri ama kendilerine çok çok savurgan davrandıklarından dolayı o tür fıkraların anlamı kalmamış. Adam peynir almış, kavanoza koymuş, sabah kahvaltıda şöyle hafiften koklayıp karın doyuruyorlarmış baba oğul. Oğlu biraz fazla koklayınca hemen müdahale etmiş. Ne yapıyorsun? Tüketeceksin peyniri diye. Evet, gülünç biliniyor fakat insanlar bazen kendi içlerinde bulundukları durumu denizdeki balık, sudaki balık gibi göremiyorlar. Mesela gözünü, kulağını, ağzını, hatta ki zamanını ve imkanını Allah'a kulluk konusunda, Kur'an'la ve sünnetle beraberlik konusunda, öğrenmek ve öğretmek konusunda, vahiy gündemde tutmak konusunda kullanamayanlar ya da 24 saatte 24 dakika kullanınca çok oldu zannedenler, aman hayatım gidiyor, ben hepsini de dine mi harcayacağım İddiasıyla şöyle biraz kendisine gelenler, cimri değil de nedir sizce? Ayrıca belki bu kapitalist hayatın gereği ters yüz edilmiş bir cimrilikten de söz edebilirsiniz. İslam'ın istediği biçimde bir giyim kuşam anlayışı, İslam'ın istediği bir biçimde yeme içme anlayışı, insanlar tarafından cimrilik damgasıyla yaftalanır da, insanlar savurganlığa mahkum kılınırlar sanki. İki oğlu bir kardeşiyle sofrada kahvaltı yapan bir kadın, ben de orada bulunuyordum. Ekmeğinin yanına katık olsun diye zeytinin yarısını önce ikinci yarısını ikinci lokmada katık yapan bu kadının çocukları sofrada ne varsa şöyle otomatik hale getirseler de boğazlarından aşağıya düşse diye uğraşıyorlardı sanki. Dayanamayıp söyledim. Dedim ki hayrola, bu sizin ananız, bunlar da senin çocukların. Neden sen öyle de bunlar böylesin? Niye anneniz öyle de siz böylesiniz? Bak yarım zeytin bir katık, öteki yarısını ikinci lokmada yiyor dedim. Kahkahayı bırakıverdiler. Sen olmasaydın biz üçer üçer atardık. Şimdi tek tek yiyoruz, daha ne var ki dediler. Evet insanlar, diğerini cimrilikle yaftalayınca sanki çok yemeği şeref ya da cimrilikten kurtuluş, bu hastalıktan kurtuluş anlamına getiriyorlar. Oysa tam tersine. Anladığım kadarıyla cimrilik, harcanacak yere harcamamak, harcanacak miktarı kendisi belirlemek, İslam'ın bu konudaki hükmüne eyvallah etmemek demektir. Yani bir insan bir günde bir sahur anlamına sabah, bir de iftar anlamına akşam yemek yiyecektir. Hem de yani akşam iftar edecek kadar az ama sabah bir günlük gıdasını alacak kadar yiyebildikçe yiyecektir. Kim ki öyle olmaz, az yemelisin derse cimrilik, kim ki bu az derse daha fazla yemeye çalışırsa o da ayrı bir hastalıktır. İnsanın giyeceği olmalıdır. O giyeceğiyle hayatını sürdürürken kendisinin özel örneklerinden biri Ayşe annemizdir. Elbisenin bir tarafı solmuş, soluklanmışsa içini dışına çeviren bir annemiz vardır. Ondan sonra da bir başka yeni elbise edinince o yine giyilecek haldeyse ki bir başkasına vermek durumunda ve o konumu yaşarken de bunu Allah'a hamd bilinciyle yapmaktadır. Öyleyse cimrilik gerçekten çok büyük hastalıktır ama mukabili israf, o da aynen öyle. Bu konuda Cenab-ı Hak Furkan suresinde İbadurrahman olan kulları tarif ederken وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا buyurur. O kullar, o gerçek Rahman'ın kulları harcama yaptıklarında ne haddi öteye ne haddi beriye aşarlar. Harcama yaptıklarında çizgiyi ne öteye ne beriye aşarlar, ne israf ederler, ne cimrilik yaparlar. İkisi arasında orta bir yol tutarlar buyurulur. Yine İsra suresi 29. ayet bize aynı konuyu şöyle beyan eder. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى اُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقُودَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Elin sıkı olmasın. Büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, kaybettiklerinin hasretini çeker durursun. İşte İslam, harcanacak yerde harcamayı, harcanmayacak yerde de harcamamayı öğütler. İkisi arasında dengeli bir konum. Çocuğunun oyuncaklarına milyarlar harcarken, onun Müslümanca bilgilenmesi konusunda cimrilik edenler, cimriliğin en kötüsünü yaşamıyorlar mı? Ama almayacakları, harcamayacakları, kullanmayacakları bir konuda da eğer kendilerini tutuyorlarsa, bu elbette cimrilik anlamına gelmeyecektir. 238 İyyâke ve muhakkirâti zunûb fe inne lehâ minallâhi azze ve celle taliben. Sakın ha, günahlarınızı küçümsemeyin. Çünkü onlar içinde Allah tarafından görevlendirilmiş araştırıcı bir melek vardır. Dini, İslam'ı, Kur'an'ı ve sünneti bizden önce duyanlara selef diyoruz. Yani selefilik gibi bir akım anlamına kullanmadım bu kelimeyi. Bizden önceki Müslümanlar, Allah kendilerinden razı olsun. Özellikle ashab, tabi'in ve onlardan hemen sonra gelen etba-u tabi'in denilen nesil. Dini anlamada onlara müracaat etmek zorunda olduğuma inanıyorum. Gerçekten farklı bir toplumsal yapıları, farklı özellikleri var her birinin tek tek ve topluca. Günahlar konusunda ne kadar güzel değerlendirmeler yapmışlar. Küçük günah mı? Sanki yalvarırcasına nasihatlerini görüyoruz. Sen küçük görme günahı diye. Çünkü onlar Peygamberimizin bu ve benzeri hadislerini bilmişler. Kendileri de eğitimlerinden sorumlu oldukları fert ve toplumlara bunu aktarmaya çalışmışlar. Yani büyük günahlar konusunda zaten set çekebilmiş, toplumla arasına barikat kurabilmişler belki ve fakat küçük günahlar konusunda titiz insanlar. Hani öyle benzetmelerini bilirsiniz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Küçücük, yani parmak kadar, elde avuçta taşınacak kadar nice çalı çırpı birleşince büyük ateşler çıkarır diye insanı ateşe götürür bunlar diyordu Aleyhisselatü Vesselam. O küçük görülen minicik küçücük günahçıklar. İşte onları küçük görmeyin. Onlar da hesaba çekilecek. Onlar da gündeme getirilecek. Onlar da yazılacak ve karşısına çıkacak diyordu. Ama abdesti ciddiye alanların, abdest alırken affedilenleri, namazı güzel kılanların, namaz kıldığı için affedilenleri, tevbe edenlerin, istiğfar edenlerin, pişman olanların, affet ya Rabbi diyenlerin, af dileyenlerin, bütün bu yalvarmaları ve güzel ibadet ve itaat hayatlarına mukabil affedilen, mağfiret edilen günahları. Ama yine de dikkat edelim, küçük günahlar. Hatta bizden öncekiler bu konuda az da biraz vazgeçirmek için ince bir söz bulmuşlar. Sinek küçük ama mide bulandırır diye. Biz yiyeceklerimizde sineğin küçüklüğüne rağmen midemiz bulanıyorsa, günahlarda da küçükleri küçük görmeyelim, dinimiz, imanımız, İslam'ımız bulanıyor, lekeleniyor diyelim ve vazgeçelim. 239 İyyâke ve muâşereten nâs fe innehâ tuzhirul urrate ve tütfinul gurrate. İnsanlarla didişip tartışıp durmayınız. Zira ağız dalaşı çirkinlikleri ortaya çıkarır, güzellikleri ise gömer. Bir başka hadis hatırladınız mı? Haklı olduğunuz davada münakaşadan vazgeçerseniz, şöyle cennetin bir kenarında köşk hazırlanmıştı size. İster miydiniz? Öyleyse insanlarla diyaloğunuzda itişip didişip durmayınız, tartışmayınız. Galiba bu tür sözlerin aslı ve esası, kişinin kendi haklılığını ispat için çabalaması demektir. Yani sen haklı olabilirsin ama sen eğer hakkın sözcüsüysen söyle ve devam et söylemene, neden tartışıp duruyor, itişip didişip duruyorsunuz? Allah'ın dediğini diyorsan, İslam odur diyorsan tartışmanın anlamı yok. Sen bilirsin, Allah böyle diyor, peygamber böyle söylüyor de ve kenara çekil. Ama insanlar onun için değil, kendi haklılıklarını ispat için, sanki karşıdakine hakimiyet hakkını kaybetmemek iddiasıyla habire dediklerini demeye devam ediyorlarsa, bu sadece çirkinlikleri ortaya çıkaracak, güzellikleri ise yok edecektir. tartışmanın, ağız dalaşının, illa da ben haklıyım sevdasının ortaya çıkaracağı başka ne ola ki? 240 İyyâküm veddeyn fe innehu hemmun billeyl ve mezelletun binnehâr. Borçtan, borç ödemeli bir hayattan vazgeçin, ciddiye alın, sakının. Çünkü böylesi bir hayat, geceleri üzüntü ve bunalım, gündüzleri ise zillet ve aşağılanmadır. Allah korusun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, namazda, tahiyyattan sonra, hani salli ve barik okuruz ya, ondan sonra yaptığı dualardan birinde, borçtan da Allah'a sakınmayı gündeme getiriyordu. Allahümme inni e'udhu bike min azabin nar ve e'udhu bike min azabil kabr ve e'udhu bike min fitnetil mesihid deccal ve e'udhu bike min fitnetil mahya vel memat. Allahümme inni e'udhu bike minel me'themi vel ma'ram. Cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve mematın fitnesinden, deccalın fitnesinden, günahtan ve bir de borçtan Allah'a sığınıyordu. Annelerimizden biri, zaman zaman aleyhissalatü vesselamın dualarında duyduğu bu borçtan Allah'a sığınma konusunu gündeme getirerek, aman ya Resulallah, bu kadar nedir, bunun önemi nedir ki siz bu kadar borçtan Allah'a sığınıyorsunuz deyince, borçlunun izzet ve şerefini kaybedeceğini, zillet ve aşağılanma içinde olacağını haber veriyordu. Hatta borçlu birinin cenaze namazını kıldırmak üzere yapılan bir davete, hayır, onun borcu var, ben kılmam, kılın siz demişti. Gerçekten borç insanın şahsını ve şahsiyetini ezer. Böyle bir hayat, geceleri bunalımdır, üzüntüdür. Kimse olmasa da kişinin kendisini kahretmesidir. Gündüzleri ise zillet ve meskenettir, aşağılanmadır. Bilirsiniz, borçlular bilirsiniz. Ya da bilirsiniz, borçlu dönemlerinizi bilirsiniz. Her şeyinizi kaybettiğinizi zannedersiniz. Ama maalesef, belki de kapitalizm dininin bir ayeti olarak borç, yiğitin kamçısı denir. Ve sen borçlanmaya devam et denilir. Hemen karşıt bilgiler vardır. İyi ama peygamber de borçlanmamış mı? Ve fakat peygamberimiz de zırhını emanet etmiş de arpa almamış mı borç olarak? Ne kadar da güzel söylüyorsun diyoruz. Zaten şeytan böyle sap gibi adamı ayakta bırakıvermez mi? Evet, peygamberimiz gibi borçlanacaksak Allah o duruma düşürmesin diye dua edelim ama borçlanalım. Yiyecek ekmeğe muhtaç. Buğday için değil, üstelik arpa için zırhını vermiş ve borçlanmışsa biz de yapalım. Ama o duruma düşmeyelim tabii. Ama söyleyin, peki ya şimdi insanlar nasıl ve neden borçlanıyorlar? Geliyor bir tanıdığım, bir arkadaşım, bir kardeşim. Borçtan, borçlanmadan, dolayısıyla kul hakkından, bunu ödemek için ne yapması gerektiğinden, istişare için bana geldiğinden dem vuruyor. Şöyle meblağı bir düşünüyoruz. Bir insanın ticari hayatında borçlanabileceği bir miktar olmadığı gibi, yani benim kafamdaki ticaret mantığıyla düşününce, bir ömür boyu ödenmesi mümkün olmayan bir borçtur da aynı zamanda. Nasıl mı? Evet, insanlar ticaretlerini yaparken İslam'a sormuyorlar, ama borçlanınca bunun ödenmesi gerektiğini İslam'dan emir alıp, nasıl ödeyeceklerine, yine kendileri plan ve proje kuruyorlar. Gerçekten zor ve garip bir konu. Onun için hayat standardınızı iyi belirleyin. Nasıl yaşayacağınızı İslam belirlesin. İhtiyaçlarınızı, alışverişlerinizi, plan ve programlarınızı vahiy ile belirleyin. Sorun Allah ve Resulüne, dediğini dinleyin. Bu arada borcunuz da olurmuş. Ona da Allah yardım etsin. Eskiden bir insanın ihtiyaç içinde olduğunu ya da bir ailenin muhtaç olduğunu duyarsanız ona yardım o kadar kolaydı ki, bir çuval un, Hadi daha lüks olsun isterseniz bir çuval patates ve bir çuval soğan. Şöyle yeterince yağ ve yoğurt da ilave ettiniz mi? Tamam. Geriye bir odun kömür kalıyordu. O da biriler tarafından halledilirdi. Adam fakirlikten kurtuldu ve bir kış boyu rahat yaşayacaktı. Ama ya şimdi? Zaten insanlar hayati ihtiyaçları için borçlanmıyorlar. Para kazanmak için. Hatta dahası köşe dönmek için borçlanıyorlar. Ve Peygamberimiz diyor ki, borç ödemeli bir hayattan vazgeçin. Sakının ha. Çünkü böylesi bir hayat, geceleri üzüntü ve bunalım, gündüzleri ise zillet ve aşağılanmadır. İyyâküm ve zanne, fe inne zanne ekzebul hadîf. Zandan, tahminden sakının, zira zanna dayalı sözler, bu tür konuşmalar sözün en yalanıdır. Zannederim, galiba farz ederim, bana öyle geliyor ki, iyi ama sen zannederek söylüyorsun. O konuda ciddi bir bilgin yok, söyleme. Ama duydum ki, duyduğumdan dolayı da... Ama aleyhissalatü vesselam diyor ki, kişinin her duyduğunu nakletmesi yalan olarak yeter. Öyleyse, zannederim demenin anlamı yok. Öyle bir yargı, öyle bir değerlendirme, müminin ağzına yakışmıyor. Çünkü en yalan söz oluyor sonunda. Kur'an-ı Kerim ve hadislerden öğrendiğimiz kadarıyla zan kelimesi ya ahiret ve kıyamet ve iman anlamlarına kullanılır. İnni zanentü enni mülâkın hesabiye şeklinde ayette ifadesini bulan zan, ben zaten hesaba çekileceğime inanıyordum demektir. Zannediyordum kelimesi kullanılsa da. Bir de insanlar sadece atmasyon hesap, yani aslı astarı olmayan konuşmalar konusunda zan kullanırlar. Kur'an bunu da bize bildirir. Ama ikisinin dışında iyi zan ve kötü zan şeklinde de kullanılan bir zan kavramı vardır. Eğer illa da birileri, bir şeyler, bir durum, bir konum hakkında konuşacak ve kesin bilgiye sahip değil ama zannedeceksek, bize düşen iyi zannetmektir. Zanlı iyi biçimde kullanmaktır. Yani o adamı olmaması gereken bir yerde görüyorsak, bir güzel zanla ona hoş bir yorum getirmeliyiz. Ya da ondan söylememesi gereken bir şey duymuşsak, iyi zanla, zanın güzelini kullanarak onunla ilgili iyi bir düşünceye sahip olmalıyız. Ama zannetmeyelim. Ama atıyorum anlamına insanların zanlarına katılmayalım. Her duyduğumuzu ciddi ve doğru zannetmeyelim. Zandan sakınalım, tahminden sakınalım. Zira zanna dayalı sözler, bu tür konuşmalar sözlerin en yalanlarıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.